köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin yurt dışına açılan yüzü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir gönül köprüsü kurumlarımız programına daha başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akaya ile birlikte sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi ileterek programımıza başlıyoruz. Yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız ve stüdyo konuğumuz bu hafta Can Suyu Derneği. Evet, Can Suyu Derneği'ni tanıtmaya çalışacağız ve konuğumuz Can Suyu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemalettin Lafçı.
Genel Başkan Yardımcısı
Cemalettin Lafçı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, bugün Can Suyu Derneği'ni tanıtmaya çalışacağız dedik. Ne zaman kuruldu, amacı nedir, vizyonu nedir? Hemen sözü çok fazla uzatmadan biz konuklarımızı...
Şuradan girmek istiyorum, müsaadenizle evet. Gökçen Hanım.
Buyurun.
İsmi belki de... Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum.
Ve Can Suyu.
İlk kurulduğunda o zaman da benim çok dikkatimi çekmişti. Can Suyu'nu belki birçok kişi bilmez. Biz belki de biraz böyle kırsaldan Antalya bölgesinden geldiğimiz için sebze meyve diyarı. Dolayısıyla orada işte sebzeler dikilir.
Fideyi
diktikten sonra... Annelerimiz, babalarımız derlerdi ki işte hemen gidip Can Suyu vereceksiniz ona. Böyle o fidenin ayakta kalabilmesi için, tutması için
veya
dibine
başını
böyle...
doğrultabilmesi için.
Aynen böyle çünkü... dibine böyle azar azar su verirsin. Ark şeklinde, sulama şeklinde değil. Böyle dökme, azar azar verirsin. Dolayısıyla benim çok dikkatimi çekmişti.
Şimdi Hatice Hanım, onu ben şöyle izah edeyim isterseniz. Dernek kuruldu. Tabii bir amblem yapıyoruz. Aklımıza o geldi. Şimdi bir fakir, bir yoksul gerçekten başı eğridir. Yeni dikilen fide gibi, yani solgundur her haliyle. Onun o başını böyle biraz dik tutabilmek için yardıma ihtiyacı vardır. İşte biz de buradan buradan yola çıkarak amblemimizi böyle yaptık. İsminde Can Suyu koyduk.
Çok da güzel olmuş. Hakikaten çok anlamlı bir isim olmuş diyelim biz.
Tabii ilk sorularımızdan birisi tarihi olacaktı. Ne zaman kuruldu? Amacı nedir? Vizyonunuz nedir diye soracağız.
Evet, ben öncelikle derneğimizin faaliyetlerini duyurma adına bizi buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi radyoları başında dinleyen bütün insanlarımıza da tekrar saygılar sunuyorum derneğimiz ve şahsım adına. Derneğimiz 2005 yılında kuruldu. Bizler kurucuları arasındayız. Aynı zamanda yönetim kurulunda genelde eski milletvekili arkadaşlarımız var. İçimizde bir tane de yönetim kurulu üyemiz ve aynı zamanda İstanbul temsilcimiz, Eminönü Belediye Başkanımız Lütfi Kibiroğlu kardeşimiz var. Derneğimizin genel başkanı Mustafa Köylü, Isparta 20 dönem milletvekili. Bendeniz ayrıca Amasya 20 dönem milletvekiliyim. Yani genelde milletvekillerinden oluşuyor. Şimdi derneğimizi kurulmasına esas sebep olan merhum, Allah rahmet eylesin, Necmettin Erbakan hocam. Onun direktifiyle kuruldu.
Evet.
2005'ten bu zamana kadar elimizden geldiği kadar işte yardım faaliyetlerini yürütüyoruz. Sadece Türkiye'de değil, şu ana kadar yaklaşık 70 ülkeye ulaşmış durumdayız. Yardımlarımızın çeşitlerini, hangi konularda yardım yaptığımızda anlatacağım.
Biraz sonra paylaşacağız inşallah.
İnşallah.
Peki, benim dikkatimi çeken biraz önce dediniz, genelde milletvekillerinden oluşuyor dediniz. Hani milletvekili deyince bir mebustur, bir parlamenterdir. Yurt içinden gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, hizmetlerini gidermeye çalışırlar. Peki bu dernek fikri nereden aklınıza geldi? Neden böyle bir dernek çalışmasına, faaliyetine giriştiniz?
Şimdi biz genelde geldiğimiz menşe itibariyle zaten bu yardım çalışmalarını yapıyorduk. Ben 18 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yaptım. Buralarda çok yoksul çocuklar vardı. İşte bunların da boynunu düzeltebilmek için yurtlar yapıyordum. Evlerden onları kurtarmak için görev yaptığım yerlerde, birisi Muğla'da, Amasya'da çalıştım 6 sene kadar filan. Dolayısıyla biz bu işe zaten aşinayız. Camia olarak aşinayız. Yani yoksulların elinden tutmak imanımızın gereği. Dolayısıyla hocam da böyle bir şeyin yapılmasını direktif verince biz bu derneği kurduk. 2005 yılında o günden bu zamana gelinceye kadar da işte elimizden geldiği kadar
çalışmalarımızı
devam ettiriyoruz.
Evet. Şimdi burada tabii ki sosyal sorumluluk olarak Türkiye'de bunu hep konuşuyoruz. Gerçekten bir dönemde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yani çok yüzeyseldi. Çok derine gidemedi maalesef. Ve gerçekten gerek Türkiye açısından gerek dünya genelinde ihtiyaç sahibi çok fazla insan vardı. Evet. Ve son dönemlerde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları gerçekten hepimizi gururlandırıyor.
Kesinlikle.
Sadece yurt içinde değil yurt dışında da
kesinlikle
ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ciddi anlamda onlara can suyu veriyorlar. Yani onları ayakta dimdik durabilmek için onlara can suyu veriyorlar bu açıdan. Tebrik ediyoruz size. Şimdi Ankara'da kuruldunuz. Merkeziniz
Genel merkezimiz Ankara'da.
Merkez Ankara'da. Türkiye'de peki temsilcilikler var mı?
Türkiye'nin tamamında temsilcimiz var. Ancak temsilciliklerimiz belli illerde var. Belli bölgelerde ve illerde var. Yani hepsine birden temsilcilik açmak da risk getiriyor.
Yani doğru da
masraf
değil zaten.
Masraf da getiriyor. Yani dolayısıyla biz biraz daha böyle istikrarlı, sağlam adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok şükür bu zamana gelinceye kadar da gayet güzel hizmetlerimiz oldu. Sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz.
Peki yurt dışı bağlantıları nasıl kuruyorsunuz? Çünkü ona da geleceğiz biraz sonra.
Tabii.
Yurt dışında da yine yardım faaliyetlerine devam ediyorsunuz.
Tabii.
Oralardaki çalışmaları oradaki kardeş kuruluşlarla mı? Nasıl
yürütüyorsunuz? Tabii. Kardeş kuruluş, partner kuruluş diyoruz biz buna. Onlar olmazsa zaten hiçbir dernek, hiçbir STK oralarda hizmet veremez. Yani yardımı dağıtamaz.
Evet.
Oralarda önümüzde bize delillik yapan, yol gösteren bir takım kuruluşlar var. Onlarla beraber çalışıyoruz biz.
Evet. Şimdi bir milletvekili olarak dünyayı gören, tanıyan bir insan olarak bu yardım çalışmalarının önemi sizce nedir? Çünkü şu an dünyanın genelini ve İslam dünyasını yakinen tanıyorsunuz, görüyorsunuz. Bu çalışmaların önemi sizce nerededir?
Bir cümleyle söyleyeyim. Özellikle biz ümmeti kucaklamaya çalışıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun. En önemli tarafı bence bu. Mesela bize Şili'den, Venezuela'dan, oradan Latin Amerika ülkelerinden bile yardım talebine de bulunan Müslümanlar oluyor.
Evet.
Sadece Afrika değil, sadece işte Myanmar değil, Arakan değil, Bangladeş değil, Pakistan değil. Ümmet, ben Müslümanım ve benim yardıma ihtiyacım var diyen herkesin yardımına koşmaya çalışıyoruz biz. Mesela Haiti depremi oldu, hatırlar mısınız bilmiyorum. Oraya bile hem sağlık ekibi hem gıda yardımında bulunduk. Depremin olduğunda hemen bir heyet gönderdik. Dolayısıyla bizim en büyük vizyonumuz diyelim, ümmeti kucaklamak, maddi, manevi. Sadece bu yardım götürmek de bir şey ifade etmiyor. Bu insanlara yol göstermek de gerekiyor.
Değil mi? Asıl belki de önemli
kesinlikle
olan.
Kesinlikle. Onlar da bunu talep ediyorlar. Diyorlar ki, işte bizim meşhur bir tabirimiz var ya, bize balık tutmayı öğretin, balık getirmeyin. Mesela bazı İslam ülkelerinden İş adamları götürüp bir yerlere 500 ton pirinci bırakıyor. Adamlar diyor ki biz bunu istemiyoruz ya. Biz işte burayı nasıl ekeceğiz, nasıl biçeceğiz, ne yapacağız?
Nasıl yapacağız?
Bunu bize öğretin diye onların da talepleri var.
Evet.
Bizim zaten en büyük kazancımız rehberlik de yapıyoruz gittiğimiz yerlere. Bir başka yönünü anlatayım. İşte derneği ilk kurduk. Aradan bir müddet zaman geçti. İlk kurduğumuzda Pakistan depremi.
Evet, ona denk geldi.
Evet, ona denk geldi. Dolayısıyla çok büyük sıkıntılar vardı.
Çok da yeniydiniz o zaman.
Çok yeniydik. Paramız yoktu. Fakat Allah'ın izniyle oraya bile yardım yapabildik.
Evet.
Öyle güzel şeyler yaptık ki mesela o Keşmir bölgesinde falan o dam evler yıkılmış. Pakistan bu konuda zayıftı. Biz oraya protez, ortez, rehabilitasyon merkezi açtık.
Evet.
Oradan bir doktor getirdik, bir bayan doktor. Burada eğitimini verdirdik. Bu işlerim ondan sonra oraya gönderdik. Böyle uzun müddet çalışma orada devam etti. Ondan sonra biz oraya devrettik. Cemaat-ı İslam diye bir kuruluş var. Onlar buna hala devam ediyorlar. Cami, okul, gıda yardımı, giyim yardımı. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. İşte o günlerden sonra bir Afrika'ya yolum düştü benim. Yardım çalışmaları için gittik. Oraya gittiğimizde şöyle bir şey söylediler. Yeni kurulmuşuz. Kurban Bayramı'nda gönderdiğimiz kurbanların etlerinden bir köyün birisine ulaşmış. Köy çok enteresan. Müslüman değil. yılana tapıyorlar. Kendileri açlıktan ölüyor. Küçük küçük keçileri var. O keçileri kesip yılın belli zamanlarında o yılanların önüne atıyorlar.
Falan kendileri böyle. Yemiyorlar, yılanları
evet.
yediriyorlar.
Aa, tabii bunları işte. Ben daha sonra
dünya
öğrendim.
Dünya bu aslında tabii ki.
Evet. Nijer'e gittiğimizde dediler ki yardım dağıtıyoruz orada. Burada Burkina Faso'ya yakın bir köyün birisi topluca Müslüman oldu dediler.
Nasıl oldu?
Evet.
Acaba
nasıl oldu? Tabii o zaman dedim oraya gidip o köyü bulup bunları bir tebrik etmemiz gerekiyor. Tabii yardım da götürmemiz gerekiyor. Evet. Nijer'den Burkina Faso'ya geçtik. Burkina Faso'nu Ouagadougou diye bir oranın başkenti.
Hı hı.
80 kilometre dediler ama gittiğimizde biz 280 kilometre gittik sanki. Çölde,
yollar
yolu yok,
bozuktur
çok sıcak, arabaların kliması yok. Neyse geceye denk geldi. Biz oraya gidene kadar hava karardı vesaire filan. Köye bir gittik. Şöyle bir hadise olmuş. Onu anlattılar.
Öğrendiniz.
Tabii sonradan öğrendik. Bizim kurban etlerimiz oraya ulaşınca oranın şefi. Bugün bizim buradaki muhtarımız. Bu ne demiş, nereden geldi, kimden geldi
kim
vesaire filan bunu. Demişler ki Türkiye'den Müslümanlar gönderdi bunu. Adamlar haritada Türkiye kim, Türkler kim, Müslümanlar kim bunu bilmiyorlar. Adam oradan bir gencin birisini görevlendiriyor şehre, Ouagadougou'ya. Orada da daha sonra ben tanıştım. Süleyman Konfi diye birisi vardı, kendi okulları var. Hizmetler yapıyor adam kendi çapında, oralarda İslami hizmetler yapıyor. Onun yanına gönderiyor, gidiyor adam onu buluyor. O da işte İslam'ı, Müslümanlığı ne olduğunu anlatabildiği kadar anlatıyor. Türkiye'nin nerede olduğunu, Türklerin kim olduğunu filan. Adam 20 gün sonra öğrendiklerini getiriyor, şefe anlatıyor muhtara. Muhtar diyor ki, ya bu insanlar dünyanın bir başından gelmişler, bize yardım ediyorlar. O zaman diyor, biz niye Müslüman olmuyoruz? Müslümanlık madem böyle bir şeymiş.
Ve böyle güzel toplu, bir şey.
Evet, böyle güzel bir şey. Topluyor ahaliyi, 276 kişi topluca Müslüman oluyorlar.
Maşallah, bakarsın.
Biz de tabii yardımı Ouagadougou'dan aldık, kamyona yükledik, geçtik, gittik oraya. Gittiğimizde bir baktık, kadınları bir tarafa almışlar, erkekleri bir tarafa almışlar. Ortaya da çocukları koymuşlar. Karanlık, ışık yok, gözleri parlıyor böyle. Orada yardım çalışmaları yaptık. Şimdi ben bunu anlatırken esas söylemek istediğim şey şu. Sadece yardım götürmüyoruz. Bizim gönderdiğimiz yardımlar nelere vesile oluyor?
Asıl zaten bunlar galiba, değil mi?
Evet.
Hani?
Nelere vesile oluyor? Bizim şimdi uzun yıllar Afrika'yı biz ihmal etmişiz.
Yani mesela
evet, ihmal etmişiz.
Burkina Faso dediniz. Mesela adını bile duymuyorduk,
evet,
değil
evet.
mi?
Tabii tabii.
Sonradan
yani,
duyduk bu isimleri mesela.
Hayır, ben de gidene kadar ben de bilmiyordum.
Evet.
Şimdi Amerika bir taraftan. Çin bir taraftan. Yardımlar gönderiyorum diye. Onlarınki tabii menfaate dayalı. Bizimki
evet.
öyle değil.
Hı hı.
Biz şimdi mesela buradan bir heyet gönderdik. Bir yere su kuyusu açtıracağız. Demişler ki buradan gönderdiğimiz heyet oradakilere. Size bir su kuyusu açtırmak istiyoruz. Bize bir yer gösterir misiniz? Adamlar birbirlerine bakmışlar. Ondan sonra dönmüşler, demişler ki. İyi de demişler, yani bizden buna karşılık
ne
siz ne istiyorsunuz?
Tabii, yıllarca sömürülmüş mü?
Tabii sömürülmüş. Köyde kaldık, o yardımlar işte yapıldı. Orada kadının bir tanesine soruldu. İşte ne düşünüyorsunuz, bu insanlar gelmişler size yardım göndermişler vesaire filan. Kadın şunu söylüyor, diyor ki. Önce tabii kabile dili, kabile dilinden Fransızca, Fransızcadan Arapçaya, Arapçadan Türkçeye filan böyle. Kadın diyor ki. Sizin getirdiğiniz bu yardımları bu akşam çocuklarımız yiyecek. Yarın okullarına gidecekler. İşte kendilerine göre okul. Bizim buradaki gibi böyle sistemli
evet,
bir
evet.
eğitim, okul, öğretmen vesaire falan yok. İşte okula gidecekler. İnanıyorum ki kafaları daha çok çalışacak, daha çok şey öğrenecekler.
Diye
yani bunu dedirttirebilmek evet. Türkiye olarak çok önemli
kesinlikle,
bir şey.
Kesinlikle.
Yani bir taraftan böyle dünyaya Türkiye açılıyor. Her tarafta Türkiye tanınıyor. Biraz sonra yine bilmiyorum fırsat
geleceğiz,
bulursam
evet, geleceğiz
anlatmaya çalışacağım ben bunları. Oradan tabii ayrıldık, geldik. Aradan bir müddet zaman geçti. Oraya giderken de bazı şeyler yaşadık. Onu da bir anlatmak istiyorum. Nijer'den Burkina Faso'ya geçiyoruz. Okey'e gidebilmek için. Yolda giderken yollara böyle iptidai bir ip çekmişler. Durduruyorlar arabayı. İşte evrakları falan kontrol ediyor adına. Öyle bizim buralardaki şey yok.
Kapılar,
barikat
yok.
Falan
evet.
vesaire falan yok. Kapı yok, bina yok.
Evet.
Orada bizim arabamızı durdurdular. Tabii oradan araba kiralıyoruz. Evrakları kontrol ettirirken bir baktık, biz bekliyoruz arabanın içerisinde. Orada bir bayan, 20-25 yaşlarında. Mübalağasız söylüyorum. Böyle boylu poslu da o insanlar açsa falan mı?
Evet.
Allah onlara öyle bir şey vermiş. Yani genlerinde öyle bir yiğitlik var.
Hı hı.
Kızcağız bir tarafını kapatıyor, bir taraf açılıyor. Parça parça elbise. Demek ki yıkanamamış. Su yok, fakirlik var, değiştirme imkanı yok. Böyle orada birkaç tane de genç var. Onlar da bakıp bakıp gülüyorlar, dalga geçiyor. Hemen canım sıkıldı, aşağı indim. Peşimden tercüman indi. Sordurtturdum. De ki buralarda bir, herhangi bir şey satılıyor mu? Yerleşim merkezi değil zaten.
Hı hı.
Yani bir çarşaf alıp böyle başına dolayıp bırakacağım yani. Ama maalesef dediler ki burada böyle bir şey bulamazsınız.
Yok. Evet.
Bak şimdi insanlar bu şekilde yaşıyor. Şimdi bu belgesellerde filan televizyonlarda gösteriliyor ya, şehirlerin merkezinde böyle yerleşim birimleri en iyi yerlerde gösteriliyor. Biz bunun ne olduğunu anlayamayız. Gidip orada yaşayıp anlamak gerekiyor. Gerçekten biz sıkıntılı bölgelerde dolaştığımız için bunları rahatlıkla görebiliyoruz.
Gerçeğin ne olduğunu biliyorsunuz.
Evet, çekimimize müsaade etmediler o zaman. İlk defa böyle hani bizim köylerde tavuklarla insanlar yan yana yaşar, hı hı, ya. Ama eğilince filan tavuk kaçar. Orada akbabalar insanlarla bitişik yaşıyor. Bunu gördük oralarda.
Bekliyor ki.
Ama evet, çekim yapmamıza müsaade etmediler. Çünkü Fransız yanlısı yönetimler,
hı hı,
var orada. Tabii bunlar insanın içini burka burka böyle yoluna devam ediyorsun, çalışmalarına devam ediyorsun.
Evet, şöyle devam edelim o zaman biz de, evet, dilerseniz. Aslında bu anlattıklarınız dünyanın gerçekleri. Hani yani kamufle edilmiş ya da işte üstü örtülmüş ya da üstü boyanmış gerçekler değil. Gerçeğin ta kendisi bunlar. Ve bunlar da bu sivil toplum kuruluşları ve bu yardım çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu,
kesinlikle,
aslında insanlığa ve hepimize gösteriyor değerli dinleyenler. Onun için işte o insanlara ulaşabilmek adına bu kuruluşlar var diyoruz. Ve şöyle söyleyelim o zaman, Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sizler neler yapıyorsunuz? Şimdi,
hı hı,
yurt dışı çalışmaları dediniz. Bildiğim kadarıyla yetimlere yine sahip çıkıyorsunuz. Su kuyularınız var,
hı hı,
gıda bankacılığınız var.
Vekalet... Gıda bankacılığımız henüz tam
olacak
değil.
İnşallah. Olacak inşallah. Evet, evet. Vekalet kurbanlarınız var. Hı hı. Yine Ramazan'a dönük
tabii,
çalışmalarınız tabii var. Bunlarla şöyle başlayalım isterseniz. Daha sonra eğer süremiz yetmezse de yurt dışı faaliyetlerine de ben diğer önümüzdeki programda,
evet,
geniş bir şekilde yer verelim isterseniz. Çünkü o anlattığınız gerçekleri birebir dinleyicilerimize paylaşmamız gerekiyor. Ama öncelikle neler yapıyorsunuz?
Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. Önce Türkiye'de neler yaptık biz?
Evet.
Yapıyoruz. Çünkü bu yardımları veren Türkiye'nin hamiyetperver
insanları. O güzel
insanları,
değil mi?
Evet. Bizim milletimiz bu konuda kesinlikle dünyada bir numara. Bunu,
evet,
özellikle ve iftiharla söylüyorum. Oralara gittiğimizde görüyoruz. Yardım yapan başka Hristiyan kuruluşlar var. Tırlarına yardımı getirmişler. Ama onların bir gayesi var. O insanları ya Hristiyan yapabilmek veyahut da oradaki bir takım maddi şeyleri alıp götürebilmek. Biz kesinlikle böyle, ya, bir şey yapmadık. Hatta su kuyularının açılışına gittim ben, ikinci bir defa gittiğimde. Köyün birisine uğradık. Orada Hristiyan kadınlar, belli haç var.
Hı hı.
Toplandılar kuyunun başına, tabii böyle hasretle o suyun akmasını bekliyorlar. İşte duamızı yaparken şöyle ellerimi açtım, duayı da ben kendim yapıyordum. Bir baktım kadınların boynunda haç işareti var. Ama ellerini açmışlar, dua ediyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmadan oralarda hizmet etmeye, insanlık namına yardım ediyoruz. Bir örnek daha vermek istiyorum. 2 sene önce bir sel felaketi oldu Bosna'da.
Hı hı.
Oraya 2 arkadaş gittik oraya. Oraya gittiğimizde köyün birisine, evlerin yarısına kadar su dolu.
Hı hı.
Hakikaten suların debisi mi değişik orada. Çok hızlı akıyor sular, seller filan. Orada insanlara perişan olmuşlar tabii. Evleri, eşyaları, her şeyleri kalkmış ayağa, duvarları yıkılıyor. O insanlara yardım ederken çamurun, çaylağın içerisinde bir baktık orada boynunu bükmüş birisi oturuyor. Bir kadın, tabii çoluk çocuğu vesaire de filan var. Dedim ki ya bunlara niye yardım etmiyoruz? Oradaki bizim partner kuruluşumuz dedik.
Hı hı.
Bunlar Sırp. Ya Sırp'ı var mı? Bu adam muhtaç şimdi.
Evet.
Müellefe-i kulüp. Hani peygamberimiz yardım dağıtırdı. Müslüman olmayanlara da verirdi, müşriklerin bazılarını da verirdi. Derlerdi ki sahabeden bazıları itiraz ederdi. Ya Resulallah niye bunlara veriyorsun? Deyince inşallah Müslüman olacaktır onlar. Şimdi o sırpa bile biz yardım ettik. Biz böyle bir milletiz.
Evet, evet.
Yani kimseyi boş çevirmiyoruz. Şu anda da nüfusa göre, bilmiyorum literatürde var, nüfusa göre dünyada en fazla yardım yapan bir ülkeyiz biz.
Evet, şükür, şükür ki.
Evet, mesela dedik ki Çin yardım için geliyor, yardım yapmıyor. Diyor ki ülkeye, biliyor ekonomik yönden sıkıntı olduğunu. Al sana diyor şu kadar milyar dolar ama bir şartım var diyor. Burada yapacağın işlerde çalışacak olan benim insanlarım olacak. Ondan sonra benim müteahhitlerim olacak. Kabul ettiriyor. Arkasından da dönüyor. Kendi oradaki milyonlarca mahkum var.
Hı
hı. O mahkumlara diyor ki size hürriyet veriyorum ama burada değil, buraya geri dönmeyeceksiniz. Afrika'ya gönderiyorum sizi. Mahkum bir adam nereye olursa olsun özgür olduktan sonra gider. Ondan sonra gönderiyor. Diyor ki buraya geleceksiniz ama devamlı gelmeyeceksiniz. Eğer orada bir iş kurarsanız alışverişinizi buradan yapacaksınız. Şimdi mesela Amerika, Nijer'de şaşırdım kaldım. Büyük bir büyükelçilik yapmış. Diyorum ki kendi kendime. Ya bunlar ne yapar bu fakir bir ülkede? Bu kadar büyükelçilik ne yapar?
Evet.
Sonradan öğrendim ki çok ciddi uranyum madeni varmış orada.
Yeraltı kaynakları.
Ve orada bir hayvanat bahçesi vardı. Hayvanat bahçesine işte bir şekilde yolumuz düştü. Dediler ki bu uranyum. Oraya bir yer yapmışlar. İnsanlar gelen geçen uranyumu ne olduğunu görüyor. Oradan seyrediyor. Ama o uranyumu alıp götüren Amerika.
Evet.
Çok enteresan bunlar. Ve bütün ülkelerde bu böyle. Afrika'daki şu andaki biz sömürmüyoruz. Kesinlikle bizim bir talebimiz yok. Allah rızası için biz oralarda hizmet veriyoruz.
Ve Afrika aslında şu an bu durumdaysa o sömürgecilerin vermiş olduğu zarardan dolayı bu halde. Yani onlara eğitim götürmediler, onlara altyapı götürmediler. Sadece yeraltı ve insan kaynaklarını sömürerek hep batıya kaydırdılar. Evet. Ve orası bu şekilde çorak kaldı. İnşallah bunu sizler sayesinde kıracağız inşallah.
İnşallah kıracağız. O konuda ben tabii Nijer'in Niamey'de oturuyoruz. Nijer'in içerisinden de, Niamey'in içerisinden daha doğrusu, büyük bir nehir geçiyor. Nijer Nehri. Bazıları buna Bahrün Nijer diyor. Nijer Denizi diyorlar. Hı hı. Yani gross tonluk gemiler yüzdüğün içerisinde.
O kadar da güzel bir imkanları var.
Ama o suyu çıkarıp bir şey yapamıyorlar. Dedim ki ya bu suyu niye çıkarmıyorsunuz? Bak araziniz mümbet.
Hı hı.
Aynen söyledikleri şu. Fransızlar bize akıl öğretecek. Akıl verecek de çıkaracağız.
Ondan sonra.
Zaten en akıl, büyük sorunları
da. Aynen ifade bu. İşte bizim rehberliğimiz bu konuda.
Evet.
Aynen şunu söyledim. Dedim ki bak sırtınızda su çekerek buradan bir dönüm iki dönüm yeri eker biçer ve geçinirsiniz.
Kesinlikle.
Böyle yol göstermeye çalıştım. Evet. Ama adamlarda böyle bir ruh var. Bunu da aşacağız inşallah. Çünkü ömürleri kölelikle geçmiş. Hala batı ülkeleri bu köleliği oralarda devam ettirmeye çalışıyorlar.
Çünkü insanı da sömürdüler. İnsanın beynini sadece bedenini değil. Hani o kölelik deyince evet bedenini kullandılar ya da işte alıp götürdüler ama beyinlerini de uyuşturdular. Beyinlerini de düşünemez, akledemez hale
zaten
getirdiler.
Zaten aç, susuz bir insan ne düşünebilir? Kesinlikle. Ki sadece karnını
doyuruyor. Buraya kadar gelmişken şunu anlatmadan edemeyeceğim. İkinci bir gidişimde Burkina Faso'ya yine yolum düştü. Yeni büyükelçimiz atanmış oraya. Büyükelçiyle telefonlaştık. Dedi ki benim ofisim yok. Henüz daha ofisi falan yok.
Hı hı.
Sadece kendisi atanmış. Orada Libya Oteli diye bir otel var. O otelin lobisinde buluşabilir miyiz dedi. Tabii dedim oraya gittik heyetle birlikte. Şunu söyledi dedi ki ya sayın vekilim içim yanıyor içim dedi. Ben dedi buraya geleli işte bir fazla olmadı bir 15-20 gün oldu. Henüz ofisimi falan oluşturamadım ama
hı hı.
Şöyle bir durum söz konusu dedi. Her hafta buradan bir uçak dolusu Fransa, Kanada ve Amerika'ya altın cevheri gidiyor. Şimdi
bir uçak dolusu.
Evet. Benim yabancı olduğum bir konu tabii. Yani şaşırdım. Hem üzüldüm hem şaşırdım. Gideceğimiz yer de şöyle bir yer. Mali ile Burkina Faso sınırında Cibu diye bir şehir.
Evet.
Adı Cibu.
Hı hı.
Fakat ben böyle kötü bir köy bile görmedim. Yani bizim buralarda öyle bir şey bile yoktur. İnsanlar çok zor durumda.
Evet.
Anlatılması mümkün değil. İmkanım olsun bu 80 milyon, 82 milyonun Hepsini buraları göstermeye arzu ederim, bu insanların yaşantısını. Ve Allah'a şükürler olsun ki Rabbim bize verdiği nimetlerden oralara nasip ediyor. Çünkü bize sayısız nimet vermiş Türkiye olarak. Belki biz içindeyiz, nimetin kıymetini bilmiyoruz. Ve in te'uddu ni'metellahi la tuhsuha. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız.
Gücümüz yetmez.
Biz hakikaten Türkiye'de o kadar nimetin, sayamayacağımız kadar nimetin içerisindeyiz. Şükürler olsun ki bu nimetleri ihtiyaç sahiplerine nasip ediyor Cenab-ı Hak. Evet. Bizim gibi dernekler aracılığıyla. Şimdi orada Tuarekler diye Mali, Burkina Faso sınırında. Oradan kaç çoluk çocuğuyla birlikte Mali sınırından Burkina Faso sınırına geçmişler ama bu Tuarekler çöl insanı. Sahada yaşıyorlar.
Özgürlüklerine düşkünler.
Sahada yaşıyorlar.
Konar geçer.
Evet. Sahra insanı ya daha doğrusu. Bu insanlar yardım talebinde bulundular bizden. Zor durumda kaldıklarında Mali askerleri peşine düşünce yardıma ihtiyaç hissetmişler. Oradaki Hristiyan kuruluşları demişler ki size biz yardım edelim. Onurlu insanlar kabul etmemişler. Rapor bize geldi. Biz buradan bir heyetle oraya gittik. Gittiğimizde çok yani duygulandıran bir şey. O Cibi'de bir akşam kaldık. Daha fazla ayrıntısına girmek istiyorum. Ertesi gün işte kamyonları yükledik. Yola düştük. Çöle gidiyoruz. Önümüzde rehber. O da akşama denk geldi. Biz gidip orayı bulana kadar o da
akşam oldu.
Akşam oldu. Hava karardı. Bizi böyle çalılık bir yerde karşıladılar. Geriden bizi görünce insanlar oraya toplanmışlar. Çoluk çocuğu bir başka yerde. Türkiye, Türkiye diye bağırıyorlar, naralar atıyorlar. Birisi Türk bayrağını sırtına sarmış. Nereden bulmuş o çölde? Birisi alnına sarmış. Bakın bizim bu yardımlarımızın, yani bu derneklerimizin yaptığı yardımların ne kadar önemi var?
Kesinlikle.
Evet,
kesinlikle.
Yani bu beni çok gururlandırdı. Oraya giderken esas anlatmak istediğimi böyle atlayarak anlatmak durumunda kalıyorum. O büyükelçimizin altın cevheri falan diyordu ya. Vogodagı'dan çıktık işte o Cibu'ya doğru giderken yolun sol tarafında kadınlar bir dağın eteğinde ellerinde böyle bir şeyler kazıyorlar. Oyuk oyuk yapmışlar oraları. Sorduk yine şoförümüze bu nedir? Demiş ki bu insanlar altın cevheri çıkarıyor buradan. Bu dağ ve gördüğümüz şu arazinin tamamı altın cevheri. Şaşırdık kaldık. Ama gideceğimiz yer uzak olduğu, işimiz çok olduğu için tabii oraya uğrayamadık. Dönüşte Allah kısmet etti, onların yanına uğradık, yardımı dağıttık o Tuareklere. Gittik, kadının birisi namaz kılıyor. 45-50 derece sıcak. Orada küçük çocuklar var, ağzı burnu birbirine karışmış. O kadınlar perişan halde, sersefil, o altını oradan çıkarıyorlar karın tokluğuna.
Ve işte, kime gidiyor?
Evet.
Evet, şimdi burada bir virgül koyalım Sayın Lafçı, süremizi doldurduk çünkü ama konuşacağımız çok şey
çok
var.
Çok şey var.
Önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşallah. Evet değerli dinleyenler, bugünkü stüdyo konuğumuz Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Cemalettin Lafçı bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Gönül Köprüsü Kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.